Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 13. Ayrım. 16. Jack Thayer, Brad Kyle ve Annabel O'Donnell saatlerce birlikte çalıştılar. Gizemli kartpostaldan çıkarılabilecek bütün ipuçlarını gözden geçirdiler. Thayer, ilgilendikleri 3 John Wilkes'dan sadece birini bulabilmiş, Philadelphia'da oturan bu kişi de akrabalarından hiçbirinin J.C. adını taşımadığını söylemişti. Bir kez daha düşüneceğine söz vermiş olmasına rağmen, polise yardım ederek zaman kaybetmek istemediği sesinden anlaşılıyordu. Yeni gelen Brad Kyle'in kendine özgü bir stili vardı. Yardım gördüğü sürece tüm nezaket kurallarına uyuyordu. Ancak karşısındakilerden birisi biraz isteksiz davrandığı anda vites yükseltip sahte bir öfke gösterisine başlıyordu. Kesinlikle kurallara aykırı davranmamakla birlikte karşısındakini faka bastırmaktan hoşlanıyordu. Öğleden önce kartpostalı basan şirketi aramıştı. Cevap veren kadıncağız yardımda isteksiz görününce Brad Kyle kadına önce yavaşlığından ötürü çıkışmış, arkasından da Asyalı aksanını ve sözlerinin güç anlaşılmasını bahane ederek zavallıyı fırçalamıştı. İstediğini alınca çeşitli bahanelerle kadıncağızı iki kez daha aramıştı. Dediğine göre ileride daha fazla yardımcı olsun diye onu gıdıklıyordu. Güler yüzünün ardında Thayer ile Annabel'in yavaş yavaş tanımaya başladıkları kararlı ve sert bir adam yatıyordu. Davanın boyutları nedeniyle giderek daha da asabileşmeye başlayan Woodbine bu üçlüye saat 3'te kavanozda randevu verdi. Tenors'tan aceleyle alınmış sandviçleriyle masanın etrafına yerleşip yüzbaşıya son durumu özetlemeye giriştiler. Bilmece ile Delaware'ın yukarısındaki madenci eyaletlerle, orada oturan 3 John Wilkes'la ve onlarla temas kurma girişimleriyle ilgili düşüncelerini aktardılar. Annabel, her üçü hakkındaki bilgileri, adreslerini, mesleklerini ve sabıka kayıtlarını toplamıştı. Bizi ilgilendiren kişiye ulaşamadım. Onun için de yerel polisten yardım istedim diye devam etti Thayer. Polis adamların evlerine gitmiş. Pensilvanyalı 2. John Wilkes şu anda Kanada'da tatildeymiş. 24 saat içinde ona ulaşabileceğim bir telefon numarası verecekler bana. Sonuncusuna New Jersey'de oturana gelince evindeymiş ama telefonu açmıyormuş. Clinton şerifine bakılırsa huysuzun biriymiş. Adama onu görmek istediğimizi bildirmişler. Küçük bir seyahat kaçınılmaz olduğuna göre gidip onu göreceğim dedi Thayer sözü Kyle'a bırakmadan önce. Spencer Lynch'in evinde bulunan kartpostala gelince, kartın üzerinde New Jersey'deki Boynton kasabasının fotoğrafı var. Fotoğraf 1890'lı yıllardan kalma, ortasından kanal geçen bir kasaba manzarası. Böylesi bir kartpostalın bir zamanlar bütün New Jersey'ye yayılmış olması muhtemel. Yine de Boynton dışında herhangi bir dükkanda satıldığını sanmıyorum. Üretici bile artık hiç satmadığını, bu yüzden basmaktan vazgeçtiğini söylüyor. İyi iş becermişsiniz diye kutladı yüzbaşı. Söylenenleri doğru anladıysam, Atwell, Collins ve merkezden gelen iki dedektif hep birlikte kurbanların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bilgi topluyor. Aralarında ortak bir nokta, bir bağ olup olmadığını araştırıyor, değil mi? Thayer, başıyla onaylayınca, yüzbaşı Woodbine sözlerine devam etti. Bu davadaki sorunumuz izlenmesi gereken ipuçlarının çokluğu. Çıkardığı FBI antetli kağıtları göstererek, sizi bunun için topladım dedi. Zarfın üzerindeki tozun laboratuvar sonuçları biraz önce geldi. Ne zarfı diye merakla sordu Kyle. Spencer'ın evinde bulunan kartpostalın zarfı. Kyle başını salladı. Daha o sabah ona anlatılanları hatırlamıştı. Bu toz diye notlarını okuyarak sözünü sürdürdü Woodbine. Silisli kumdan, potasyum yani bitki küllerinden, kurşun ve sodyum nitrat zerrelerinden, reçineden, demir ve kobalt oksitlerinden oluşmuş gerçek bir amalgam. Yine FBI'nin yardımını gördük. Onlara kalırsa bu tozun büyük bölümü camdan meydana geliyormuş. Onun için tozun yoğunluğunu ve kırılma katsayısını hesaplamışlar. Veri bankalarının ve uzmanlarından birinin de yardımıyla elementleri gruplar halinde toplamışlar. Kısacası kum, potasyum ve sodyum nitrat camı oluşturuyor. Oksitler de camı maviye ya da yeşile boyamaya yarıyor. Bütün bunlar vitrayı akla getiriyor, kiliselerdeki gibi. Yeniden önündeki kağıtlara daldı. Anlaşılan eskiden vitrayları tutturmak için kurşun kullanılırmış. Şimdi kurşunun yerini yavaş yavaş reçine alıyormuş. Kısacası elimizdeki zarf, vitrayları yenilenen bir pencerenin yanında kalmış. Yenileme çalışmalarından çıkan toz da zarfın üzerinde birikmiş. Bütün bileşenlerin yüzdelerini okumuyorum size. Gerçek bir bilmeceymiş anlaşılan. Adamlara şapka çıkarmak gerek. Vitray kelimesini duyar duymaz, Annabel'in kafasında her şey yerli yerine oturmuş, genç dedektif olanları anlayıvermişti. Bu işe 3 ekip ayırdım diye devam etti Woodbine. Başlangıç olarak, bölgedeki bütün kiliseleri hızla gözden geçirip, son aylarda vitraylarının onarım görüp görmediklerini soracaklar. Ne dersin Jack? Gerek yok yüzbaşı diye araya girdi Annabel. Önce bir kontrol edeyim ama, sanırım hangi kilise olduğunu biliyorum. Woodbine kaşlarını çatarak genç dedektife dönünce, Annabel aceleyle, konuyu geçiştirmek istediğini belirten bir el hareketi yaptı. Bana güvenin, cevabını akşama kalmaz veririm. Afro-Amerikan dev üstelemedi. Tamam öyleyse, top sizde. Öte yandan, Spencer Lynch'in hücre arkadaşlarının sorgusuna da hazırlanmak gerekecek. Biri hala içeride, öteki çıkalı 2 yıl olmuş. Bu işi bu hafta halledelim. Bu konuyu atlamak istemiyorum. O 2 herif hakkında elimizde ne varsa toparlar bana verirsiniz. Yüzbaşı Woodbine 2 metrelik vücuduyla ayaklandı. 3 dedektifi selamlayıp işinin başına döndü. Brett Kyle, duvardaki 67 fotoğrafa bakmak için ayağa kalkmıştı. Fotoğraflardaki vücutların hepsi yarı çıplaktı. Parmak izleri ne sonuç verdi diye sordu. Hiç, Spencer'ın parmak izinden başkasını bulamadık. Suç ortakları çok ihtiyatlı çıktı. Belki de sadece 2 kişilerdir, Lynch ve Bob. Olamaz mı? Tek bir kişi için bu kadar kurban çok fazla, farkında değil misiniz? Lynch'in hesabında sadece 3 kişi olduğuna göre, 3 yılda kimse görmeden 64 kişi kaçırılmış demektir. Bunu başarmak için gerçek bir örgüt kurmak gerek. Üstelik fotoğraflar da 3 çeşit. Birinde Polaroid kullanılmış. O Lynch. İkincisi fotoğraflarını kendisi basıyor. Üçüncününkilerin hepsi de dijital makineyle çekilmiş. Fotoğrafların tarihleri birbirini izliyor. Bu nedenle bunları durmadan yöntem değiştiren bir adam çekmiş olamaz. Lynch'in dışında en az 2 kişi daha var. Bir de Bob'un karttaki cümlesini hatırlayın. Şimdi artık bizim gibi olmayı öğrenmelisin. Yine de çılgınca bir iş diye söylendi Brett Kyle. Bu Bob kim acaba? Bir tarikat lideri falan mı? Evet, öyle bir şey dedi Taylor. Ya o Latince dua gibi şey, şu Caliban denen, o ne? Annabel çaresizliğini belirtmek istercesine ellerini açtı. Hiç bilmiyoruz diye itiraf etti. Sanki bir slogan. Caliban bir kavramı, kendi icat ettikleri bir ilahı temsil ediyor olabilir. Belki de Bob'un lakabıdır. Caliban bizim efendimiz. İnsan eti karanlıklarda parıldadığından hayat bizim içimizde. Bu son cümleyle sessizliğe gömüldüler. Brett Kyle yeniden fotoğraflara döndü. Oldukça etkileyici değil mi şu duvar diye sordu Taylor. Kyle cevap vermedi. Ben buraya cehennem duvarı diyorum diye sözünü sürdürdü Taylor. Fotoğrafları getireli 3 gün oldu ama beni hala aynı ölçüde etkilediğini itiraf etmeliyim. Kyle burnunu değdirecek kadar fotoğraflara yaklaşmıştı. Sizce bu insanları belli bir amaç için mi kaçırıyorlar yoksa sadece bir çılgınlık belirtisi mi dedi. Ne işlerine yaradığını anlayamıyorum. Fidye falan istememişler. Şimdiye kadar 2 ceset dışında bir şey bulunamamış. Lanet olasıca. Bütün bu oyunun anlamı ne? İşte asıl sorun bu diye atıldı Taylor. Alaycılığı teatral coşkusunu bastıran bir sesle. Kyle korkmuş bir kadının portresinin altındaki tarihin üzerine parmağını bastırdı. Tanrım, kaybolalı 8 ay oluyor. Kadını teselli etmek ister gibi işaret parmağını fotoğraftaki yüzünün üzerinden defalarca geçirdi. Bir an düşünün, ya bütün bu insanlar hala hayattaysa, ya bu kadın bir yerlerdeyse 8 aydır bir deliye tıkılmışsa. Annabel soluğunu güçlükle verdi. Sanmıyorum, kadının adına öyle olmamasını dilerim. Kimse bu düşüncenin üzerine atılmayınca yeniden işlerinin başına döndüler. Brett Kyle, öğleden sonranın büyük bir bölümünü, kimlikleri belirlenmiş kurbanların dosyalarını incelemekle geçirdi. Toplanan bilgileri okuyor, sonra da o insanın yüzüne uzun uzun bakmak üzere cehennem duvarının önüne dikiliyordu. Okuduğu metinle duvardaki yüzü bağdaştırıyor, sonra bir başkasına geçiyor ve böylelikle kurbanların kişiliklerini özümsemeye çalışıyordu. Kimliği belirlenen herkesin. Annabelle Thayer, Spencer Lynch'in hücre arkadaşları hakkında ulaşabilen bütün belgeleri içeren dosyalar hazırlamaya uğraşıyordu. Bolca kağıt, bilgisayar kontrolleri, telefon başında geçirilen uzun dakikalar. Annabelle'in meslekte sevmediği ne varsa hepsi. Buna rağmen, kavanoza ulaşan soruların hepsine ilk cevap veren o oluyor, Brolin'in sesini duymayı bekliyordu. Özel dedektifin kilise ve Spencer Lynch konusundaki tahminleri şimdi artık kesinlik kazanmıştı. Annabelle sonuna kadar dürüst davranacak mıydı? Genç dedektifin bundan hiç kuşkusu yoktu. Adam o kadar farklıydı ki. Kilisede bir şey bulursa mutlaka Annabelle'le paylaşırdı. Çok tuhaf dedi Kyle yüksek sesle. İşte bu gerçekten tuhaf. Elinde bir dosyayla fotoğrafların önünde dikiliyordu. Tuhaf olan ne dedi genç kadın? İşte bakın, bu çok ilginç. Şu velet hakkında toplanan bilgileri okuyordum. Fotoğrafına bakarken şu küçük lekeye gözüm ilişti. Kolonun üstündeki lekeye. Yakından bakınca bunun çürük değil, dövme olduğu anlaşılıyor. Çocuğun dosyasına baktım, dövmeden hiç bahsedilmiyor. Daha işin başındayız. Bırak da ötekiler ailelerle görüşsün. Dosyaları tamamlasın. O zaman elimizdeki bilgiler de daha güvenilir olacak. 3 gün içinde herkes hakkında her şeyi öğrenemeyiz ki. Mesele o değil, bu çocuk 12 yaşında. 12 yaş dövme yaptırmak için fazla küçük değil mi? Annabelle ağzını açarken Kyle devam etti. Gözüme çarptı çünkü çocuk aynı şeyi gördüğüm 3. kişi. Bakın, bu adamın da aynı yerde dövmesi var. Oysa onun dosyasında da hiç dövmeden söz edilmiyor. Üstelik dosyası dün adamın eşiyle konuşan Teğmen Atwell tarafından bizzat hazırlanmış. Belirgin özellikler, yani dövmeler, vücutta işaretler kısmı boş bırakılmış. Başlangıçta şok yüzünden falan kadının unuttuğunu düşündüm ama bu kadarı da fazla. Sonra bu kız da var. Boynundakinin bir ben olduğunu sanmıştım ama artık pek o kadar emin değilim. Bir yerlerde bir büyüteciniz var mı? Bu kez Thayer bilgisayarının klavyesinden kafasını kaldırdı. Büyüteci getirip Jenna Fitzgerald adındaki çocuğun fotoğrafını incelemeye başladı. Bunun dövme olduğu kesin. 12 yaşındaki çocuğa, ardından da Kyle'in sözünü ettiği adama geçti. Tanrım! Ne var diye endişelendi Annabelle. 3 kere aynı motif. 3'ü birlikte öteki 64 fotoğrafta aynı karanlık motifin peşine düştü. Doğru olamaz, hepsi de dövmeli diye şaşkınlıkla mırıldandı Kyle. Annabelle bir bloknot aldı ve durmadan tekrarlanan motifin kopyasını çıkarmaya çalıştı. Yaptığı çizimi mantar panonun üst tarafına rapdiyeledi. Bana düştü olduğumu söyleyin çabuk diye fısıldadı Thayer. Yoksa gördüğüm gerçek mi? Barkod dedi Annabelle. Bu artık çılgınlığın daniskası diye öfkelendi Kyle. Bu herifler kurbanlarına neden barkod dövmesi yapsınlar ki? Annabelle Spencer'ın çektiği 3 polaroidi gösterdi. Spencer'ın da bunun eşini yaptığını biliyorduk. Bunun için bir dikiş iğnesi ve siyah mürekkep kullanıyordu. Bunlar kadar gelişmiş değildi. Sadece rakamlar çiziyordu ama belki barkod modelinin gelmesini beklerken ustalarını taklit ediyordu. Ama sembolizm çok çarpıcı. Kurbanlarını basit birer tüketim maddesi olarak görüyorlar. Jack Thayer, Annabelle'in yaptığı çizime uzandı. Bunu vakit geçirmeden bölgedeki bütün polis bürolarına, ardından da bütün komşu eyaletlere fakslayacağım. Sonra da bütün doğu kıyısına dağıtırız. Annabelle, bu motifi kısa zamanda FBI'ın VCAP programına sokmak mümkün olur mu? Çevirenin notu, Violent Criminal Apprehension Program. Ağır suçluların araştırılmasına yardım programı. Bana kalırsa olur, temas kurmak gerek. Vakit geçirmeden dövme motifini çevredeki tüm güvenlik güçlerine ileterek bu şekle bir cesette ya da herhangi bir yerde rastlayıp rastlamadıklarını sordular. Soruşturma hücresinin bütün üyeleri, Atwell, Collins ve 2 yeni dedektif de durumdan haberdar edildi. Akşama doğru yorgunluk kavanozun üzerinde gezinmeye başlamışken, danışmadan Annabelle, Joshua Brolin'in geldiğini ve onunla görüşmek istediğini bildirdiler. Genç dedektif, ortağını Kyle'le baş başa bırakarak hemen aşağıya indi. İnanamıyorum bir türlü dedi Kyle, yalvaran 67 kişinin bakışlarına dayanmaya çalışırken. Thayer, elini genç adamın omzuna koydu. Kimse inanamıyor. Öyle ama bir bakın, aralarında çocuklar da var. Bu manyaklar çocukları da kaçırmış. Alicia Donald, 10 yaşında. Philip, Philip Kapuyusit, 11. Carly Marlowe, 8. Bu kız daha 8 yaşında. Taylor, sakinleşene kadar genç dedektifin omzunu çelikten pençesiyle sıktı. Düşüncelerini kelimelere dökemiyordu ama Taylor bu çocukların en azından şimdi daha iyi bir dünyada olmaları için dua ediyordu. Böylesi nedenle haksız olursa olsun, hiç değilse daha az acı çekerlerdi. Bu da onun dayanma yöntemiydi. Alicia, Philip, Carly ve diğerleri. 17. Carly Marlowe uyuyakaldığında topu topu 8 yaşındaydı. Uyandığında artık yaşı belirsizdi. Bir gecede dünya baştan aşağı değişti. Tanıdığı, içi pamuk kaplı masumiyet kozası bir iğrençliğe dönüştü. Bu yeni varoluş, içindeki bütün yaşama sevincini yok etti. Şimdi tanıdığı, umutsuz, arzusuz bir hayattı. Umutlarını terk ederek, biraz zaman kazanarak hayatta kalmıştı ama ne pahasına. Burada gündüz yok. Aslında gerçek bir gece de yok. Küçük kız, güneş yerine, bir mumun titrek alevi altında, tavanda parıldayan rutubet damlalarından yeni yıldızlar keşfetmeyi öğrenmişti. Ona ait bu koyu gökte. Artık sinir krizleri geçirmiyor, göğsünü ezen korku solukları yok. Ağlamayı bile beceremiyor ve onun yaşındaki bir kız çocuğu için haftalarca, hatta belki aylarca, kim bilebilir, ağlayamamak dayanılmaz bir şeydir. Başlangıçta gerçek dehşet vardı. Vücudun üzerine düşüp, insanı soluksuz bırakan, yapışkan ve yumuşak bir kütle kadar yoğun bir dehşet. Carly çok ağladı. Annesini istiyordu. Canavar geldiğinde babasının adını söyleyerek haykırdı. Gerçek bir canavardı bu. Filmlerde gösterdikleri gibi sahtelerinden değil, hayır, bu olabileceklerin en gerçeği, en korkuncuydu. İnsanla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Sonra bir kadın geldi. Carly'ninki gibi onun da hayatını koparıp almışlardı. O da burada cehennemdeydi. Carly cehenneme gitmek için ne kötülük yaptığını bilmiyordu. Oysa cehennemdeydi işte. Kanıtı da canavardı. Kadın Carly ile uzaktan konuşuyor. Sesi şu soğuk kayanın rutubetinde bir yerlerden geliyordu. Yüzü falan yoktu. Sadece yankısız bir ses. Ona sakinleştirici sözler söylüyor. Carly de çoğu zaman bu kadın sayesinde ağlamayı kesiyordu. Kızcağız yavaş yavaş sözcüklerin okşayışlara dönüştüğünü hissetti. Neredeyse bu okşayışları saçlarında duyumsuyordu. Hatta böylesi anlarda uykuya daldığı bile oldu. Sonra bir gün sakinleştirici sözler bir daha duyulmadı. Kadın kaybolmuştu. Geriye kalan bütün her şey gibi. Carly, küçük kahverengi perçemlerinin ardında canavarı tek başına karşılamak zorunda kaldı. Yemek yemeği kestiğinde, canavar, iğrenç bir bulamaç yutması için onu zorladı. Bazen, bir leğen ılık suyla sabun getiriyor ve yıkanmasını buyuruyordu. Carly kıpırdamıyordu bile. O zaman canavar, suyu alıp gidiyordu. Bir keresinde, leğendeki suyu yüzüne fırlatmıştı ama sadece bir kere. Ocak sonu geliyor. Dışarıda kar yağıyor ama Carly'nin haberi yok. Burada ne takvim var ne de gün ışığı. Hiçbir şey. Birden koridorda bir sürtünme sesi. Carly doğrulmuyor bile. Soğuklar başladığında verdikleri 3 battaniyenin altında yatmaya devam ediyor. Uzun zamandır seslere en ufak bir tepki göstermiyor. O kadar çok ses var ki. Çoğu zaman ses rüzgardan geliyor ama bazen de bir hayvandan. İblisin biri mutlaka diye düşünüyor. Arada bir de canavardan. Bir süre önce Carly'ye bakıp gülümsedi. İlk defa yakında biteceğini söyledi. Ama kayalık odasının dibinde yatarken bunun doğru olmadığını biliyor Carly. Buraya geldiğinden beri, büyük babanın gidişinden sonra annenin ona ölüm hakkında söylediklerini çok düşündü. Şimdi artık Carly her şeyi biliyor. O öldü ve cehenneme gitti. Cehennemin de sonu olmaz. İnsan ikinci kez ölemez. Bunu çok iyi biliyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 121. Devamı 14. ayrımda.